Merhabalar. Sürdürülebilirlik gündemi programımıza hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilirlik gündemi programımızın 29.sunu yapıyoruz. Ben Emrah Kurum, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Bu sürdürülebilirlik gündemi programımızda daha çok sürdürülebilirlik üzerindeki yaşanan değişimleri uzmanların katılımıyla ele aldığımız bir program serisi. Bugünkü gündemimiz ise süreklilikten sürdürülebilirliğe. Bireyler olarak aslında sürdürülebilir yaşam konusunda elimizden gelenin en iyisini yapsak da sürdürülebilir bir dünya için özel sektörün kilit bir rolü olduğu tartışmasız bir gerçek. Peki aslında hayal ettiğimiz ya da düşündüğümüz sürdürülebilir dünyayı nasıl inşa edeceğiz sorusu akıllara gelen, sıklıkla gelen bir soru. Konuğumuz Mazars Denge CEO'su ve kurumsal sürdürülebilirlik elçisi Doktor İzel Levi Coşkun. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim Emrah. Sen nasılsın?
Teşekkürler, ben de iyiyim. Bugün aslında kitabınız bağlamında da konuşacağız. Farklı kitapla ilişkili olarak aslında yaptığınız çalışmaları da derinlemesine sohbet etme fırsatımız olacak. İlki tabii ki elimde gördüğünüz gibi, birazdan da hatta paylaşacağım gibi süreklilikten sürdürülebilirliğe isimli bir kitap da yazdınız. Aslında ilk bununla başlamak istedim. Çünkü neden böyle bir kitap yazdığınızı duymak isterim.
Şimdi sürdürülebilirlik konusu aslında moda oldu bu son zamanlarda. Herkes sürdürülebilirlikten bahsediyor ve herkes bu konuyla ilgili işte sürdürülebilirlik nasıl olur? Bu iş böyle sürdürülebilir mi sence? Ekonomide sürdürülebilir büyümeyi nasıl yakalayabiliriz? Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmalıyız. Yani bunlar örnekler. Sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir yaşam. Her tarafta bir sürdürülebilirlik var. Fakat bu kavramın biraz da iyi anlaşılmadığını ve insanların sürdürülebilirlik konusunda evet söyleniyor ama aksiyon tarafında ne yapmaları gerektiğini tam olarak bilmediklerini fark ettim. Ve bu noktada da kendimden yola çıkarak ben bir sürdürülebilirlik yolculuğu yaptığıma inanıyorum. Bu yolculuk bitti mi? Hayır, bu yolculuk hep devam edecek. Fakat başta şirkette çalışan arkadaşlara ulaşabilmek, onların bu konuyla ilgili biraz farkındalıklarını arttırmak, etrafımdaki etki alanım içinde bulunan kişilere yine ulaşmak, şirketlerde de bir davranış değişikliği, kişilerde de bir davranış değişikliği yaratmak ve kendi yolculuğumdan yola çıkarak bakın bu benim yolculuğum, ben bunları yaptım. Kesinlikle ben şunu çok iyi biliyorum, bunu çok iyi yaptım gibi hiçbir iddiam olmadan kendi yolculuğumda başımdan geçmiş olan olayları anlatarak, bunlardan örnekler vererek siz de kendi yolculuğunuza başlayabilirsiniz mesajını aktarmaya çalıştım. Bunu yaparken de bir tarafta sürdürülebilirlik, öbür tarafta da bana göre sürdürülebilirlik sözünü kullanırken yanlış kullandığımız bir şekli var ki aslında biz süreklilikten bahsediyoruz. O ikisinin arasındaki farkı anlatmaya çalışarak bu kitabı yazdım. Ve burada da işte bir tarafta işte kısa vadeli düşünce, öbür tarafta uzun vadeli düşünce, bir tarafta bir büyüme baskısı, diğer tarafta bir gelişim baskısı, bir tarafta kar maksimizasyonu, sürdürülebilirlik tarafında kar optimizasyonu, rekabet, paydaşlık falan bu kavramları anlatarak ama her biriyle ilgili bir takım örnekler vererek kitabı yazdım. Kısaca bu şekilde aktarabilirim.
Bu belki kitabı yazarken aslında süreklilik ile sürdürülebilirlik arasındaki biraz değindiniz ama ilgilenenler zaten kitabı okuyacaktır. Orayı bir tekrar belki değinmekte faydalı olur. Süreklilik ile sürdürülebilirlik arasında nasıl bir fark var?
Şimdi tabii bunu anlatmak biraz şey sürebilir, uzun sürebilir ama kısaca bahsetmek gerekirse eğer benim 10 tane madde halinde bunu bir araya getirmeye çalıştım. Bir tarafta kısa vadeli düşünce var, öbür tarafta uzun vadeli düşünce var. Bir tarafta hep kârı maksimize etmek yaklaşımı var. Öbür tarafta ise sürdürülebilirlik tarafında ise tabii ki gelir elde etmek var ama bu geliri sosyal ve çevresel etkiyle dengeleyebilmek amacını güdüyor sürdürülebilirlik tarafı. Bir tarafta yine kurumun süreklilik tarafında kişinin kendi çıkarını veya kurumun çıkarını sadece gözetmek gibi bir yaklaşım varken, öbür tarafta bütün sistemin çıkarını gözetmek ön planda tutuluyor. Yine süreklilik tarafında büyümeden bahsediyoruz. Sürdürülebilirlik tarafında ise gelişmeden ve kalkınmadan bahsediyoruz. Tabii büyüme tamamen niceliksel bir kavram. Halbuki gelişimden bahsettiğimiz zaman işin içine nitelik giriyor. Nitelik dediğimizde mesela gelişimde neler var diye sorarsak, bunun içinde ifade özgürlüğü de var, hukuk, adalet de var. Ondan sonra insan hakları konuları var. Kadının istihdama daha fazla katılabiliyor olması var. Girişimcilik var, inovasyon var, etik var, kalite var. Bir sürü unsur giriyor işin içine. Yine süreklilik tarafında biz bu büyümeyi parayla ölçüyoruz. Halbuki sürdürülebilirlik tarafında bizim başka parametrelere ihtiyacımız var. Kaldı ki işte kalite olsun, etik olsun, ifade özgürlüğü olsun, bunları bizim parayla ölçebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bizim başka metrikler kullanmamız gerekiyor sürdürülebilirlik tarafında. Yine süreklilikte kıyasıya bir rekabet mevzubayız. Halbuki rakip olmak yerine bizim paydaş olduğumuzu bilmek, işte hem doğa ile hem toplumla uyumlu hareket etmenin yollarını bulmak ve oralarda doğru paydaşları seçerek bu paydaşlık yaklaşımını ön planda tutmamız gerekiyor. Bir tarafta yine süreklilikte tüketim var, öbür tarafta tasarruf var, tasarrufun üzerinde de bir türetim var. Faydayı da herkes adına türetebilmek yine burada çok önemli bir kavram. Kısaca tabii anlatıyorum. Yine süreklilik tarafında küresel olmak var ama sürdürülebilirlikte çok önemli bir kavram. Yerel üretip yerel tüketmek var. Yine süreklilikte yıkıcı bir lisan, öbür tarafta barış dili. En sonunda da yine süreklilik tarafında yatay bir bakış açısı, sürdürülebilirlik tarafında ise aslında holistik, bütünsel ya da entegre bakış açısı gündeme geliyor. Yani burada da tabii entegre rapor diyoruz mesela. Finansal olan veriyle olmayan verilerin arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir rapor bu. Bu raporun olabilmesi için öncelikle entegre bakış açısının oturması gerekiyor. Ya ben süreklilik tarafındaki her şey yanlıştır demiyorum. Ama bu ikisinin sadece süreklilik tarafına yapılan yatırımla maalesef dünya bir krize girdi. Bu yüzden şu andan itibaren bizim sürdürülebilirlik tarafına yatırım yapmamız, doğru ölçüm mekanizmalarını oluşturmamız, paydaşlara yarattığımız etkiyi doğru bir şekilde ölçmemiz ve girdiler, aktiviteler, çıktılar ve sonuçlar tarafını döngüsel bir şekilde yeniden modelleyerek bunların arasındaki ilişkiyi ona göre ortaya koymamız, entegre bakış açısıyla ortaya koymamız gerekiyor. Kısaca bu şekilde ikisinin arasındaki farkı anlatabilirim.
Bu detaylı zaten okumak isteyenler hem kitabı alabilir hem de süreklilikten sürdürülebilirliğe.com adresi üzerinden, tabii Türkçe karakterler kullanmayarak baktığınız zaman oradaki aslında tüm detaylı değişimleri ve takip edebilirsiniz. Bu kitapta aslında şey tarafı da çok önemli oluyor. Çünkü bu kurumsal sürdürülebilirlik tarafında her kurumun farklı bir sürdürülebilirlik hikayesi olduğunu da görüyoruz. Ve sizin kurum olarak aslında sürdürülebilirlik hikayenizin temeline baktığımız zaman kitapta da değindiğiniz bir kısım var. Bireysel dönüşümün aslında sürdürülebilirlik konusunda ne kadar önemli olduğunu, hatta orada bir öz eleştiri mi yapıyorsunuz? Kurumsal sürdürülebilirlik kavramını daha iyi anladıkça değişime şirketten değil kendimden başlamam gerektiğini anlamam geç olmadı diye. Belki biraz daha işin bu boyutuna gelebiliriz. Bireysel dönüşüm neden önemli? Tabii Storytel'de de dinleyebilirsiniz diye yorum geldi. Hiç. Teşekkürler. Güzel bir sesinden diyerek dipnot düşeyim.
Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi Emrah, burada şu anda dünyada bir COVID salgınıyla karşı karşıyayız. Tabii bunu bir düşman olarak görüp bir an önce yok etmeye çalışıyoruz. Bu olayın bir tarafı. Fakat bunu bir ben mesaj olarak da, bir SOS sinyali olarak da görüp yorumlayanlar var. İnsanlık olarak bizim bir dönüşüm yaratmamız gerekiyor. Bu her şeyi metalaştırıp parayla ölçen bir modelden çıkarak faydayı tüm kesimlere yayabilen bir modele dönmemiz gerekiyor. Ve buradaki ölçüm mekanizmasında sadece paraya dayanmaması gerekiyor. Dolayısıyla burada bu mesajı yerine getirebilmemiz için bizim mutlaka bazı alışkanlıklarımızdan yani bireysel bir dönüşüme ihtiyacımız var. Ve bu bireysel dönüşümün temelinde de bir takım alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz, aktiviteleri azaltmamız, iş modellerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi bunu söylemek kolay ama yapmak zor. Çünkü mesela aktiviteyi azaltmak, ben daha az uçağa bineceğim, işte ne bileyim daha az et yiyeceğim ya da yemeyeceğim. Ondan sonra su tüketimini azaltacağım, elektrik tüketimini azaltacağım ve gaz tüketimini azaltacağım falan gibi şeyleri söylemeye başladığınızda bunlar ya bizim konfor alanımız var, niye bunun dışına çıkalım ki gibi bir soruyla bizi karşı karşıya getiriyor. Ve insanlar o konfor alanlarından çıkmak yerine ya da şirketler iş modellerini dönüştürmek, işte ne bileyim ben kömür santrali yapıyorsa ya da fosil yakıtlarla ilgili bir iş yapıyor ise bunu yenilenebilir enerjiye dönüştürmenin çok ciddi bir takım maliyetleri var. Sadece finansal olarak değil, finansal olmayan tarafta da bunun maliyetleri var. Bu yüzden bu konulardaki dönüşümü yaratabilmek kolay bir iş değil. Bir sürü parametreyi, bir sürü paydaşı bir arada düşünmek gerekiyor. Bu yüzden bizim bu dönüşümü sağlayabilmemiz için aslında sen şunu yap, sen bunu yap, sen de bunu yapmalısın demek yerine önce dönüşümü kendimizden başlatmamız lazım. Dolayısıyla burada da iş başa düşüyor. Sistemlerin başında bulunanlar, CEO'lar, yöneticiler, işte politikacılar, bu insanların örnek olması gerekiyor. İlk dönüşümü kendilerinden başlatmaları gerekiyor. Bir farkındalıkla her şey başlıyor tabii ki. O farkındalığın getirdiği bir sorumluluk var. O sorumluluğun getirdiği de bir aksiyon tarafı var. Bu aksiyonları alabilmemiz lazım. Adım adım bunları ben kendime göre yapmaya çalıştım. Ve şirkette de bunların, yani bakın ben bunları yapıyorum, siz de bir şekilde örnek alın demeye gayret ettim. Aslında şey bu. Bireysel dönüşümün önemi bu ve bu bireysel dönüşümler de bir yerden bir şeylerin yapılmasını beklemek yerine baştan kendimizin bir takım konularda inisiyatif kullanarak adımları atmamız sonucunu doğuruyor. Bu şekilde özetleyebilirim.
Bu şey kısmını da belki gelebiliriz. Çünkü bize özellikle bu kurumsal eğitimlerde vesaire yaptığımız çalışmalarda sıklıkla gelen bir soru ya da ekoloji camiasında şey tarafı oluyor. Bireysel dönüşüm önemli fakat işin kurumsal sorumluluk tarafı göz ardı ediliyor gibi bir bakış açısı da var. Ama kurumsal tarafta dediğiniz gibi o liderlik tarafının ön plana çıkması kuruma göre çok özelleşebiliyor. Belki sizin çok yine kısaca bir hikaye nereden başladı o? Neden kurumsal olarak da bunun liderliğini yapmak istediniz ve bunu bir resmiyete döktünüz?
Şöyle ki yani burada karar aslında şeyden çıktı. Kurumsal yönetim olarak şirkette bir takım adımların atılması kararını bu Paris Anlaşması sonrasında direkt olarak aldım. Bu konuyla ilgili doktora yapıp belli bir farkındalık şeyine gelmiştim, düzeyine gelmiştim. Fakat ne zaman ne yapılması gerektiği konusunda bir şey yapamıyordum, bir adım atamıyordum ve aslında Paris Anlaşması bende bir aydınlanma yarattı. Şöyle ki istediğim sonuçlar çıkmadı. Orada devletlerin birbiriyle olan çekişmeleri, pazarlıklar, bütün bunlar açıkçası benim moralimi bozdu. Ya bu iş nasıl olacak falan diye düşünürken onlardan bir şey beklemek yerine biz kendimiz mikro ölçekte ne yapabiliriz düşünmeye başladım. Bu da bizim bir noktada işte ilk olarak bu küresel ilkeler sözleşmesine imza atarak rapor yazma sürecimizi başlattı. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani gidip de işte devletler şunu yapacak, efendim şu şirket bunu yapacak, bu üretimden vazgeçecek, iş modelini değiştirecek yerine biz kendimizde ne yapıyoruz? Üzerimize düşen görevi yapalım. Mikro ölçekte herkes kendisi bir şeyler yapsın. Sonuç itibariyle bütün bunlar birikince bir şey yapacak, bir etki yaratacak zaten. Bu noktada tüketicinin bilinçlenmesi de çok önemli. İnsanlar bir takım alışverişler yaparlarken, bir takım yatırımlar yaparlarken, bir takım kararlar alırlarken bu kararların sebep-sonuç ilişkilerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla irdeleyerek ona göre o kararları yönlendirmek, ona göre o hareketi, aktiviteyi yapmak çok kritik. Bunu da adım adım gerçekleştiğini zaman içinde görüyoruz diyebilirim.
Bu bir önceki konuşmanızda da aslında bahsettiniz, bunu besleyecek şekilde bu liderlerin örnek olması bağlamı bir de bir sürü paydaş aslında bir arada düşünme gerekliliğin çok önemli bir mesele. Çünkü sürdürülebilir kalkınma 17 amaç 169 tane hedef var, hepsi ayrı bir uzmanlık alanı. Her kurum o alanda bir şeyleri derinlemesine bilmek haliyle bilemeyebiliyor. O yüzden burada bir işbirlikleri çok ön plana çıkıyor. Özellikle bu sahada bu kavramların çeşitli tematik alanın liderliğini yapan sivil toplum kuruluşları da var. Ve sivil toplum kuruluşlarıyla siz şirketler olarak zaten çok yakından da çalışıyorsunuz ve bu hatta sürdürülebilirlik çalışmalarına başlamadan öncesine dayanan bir geçmişiniz var diye hatırlıyorum.
Doğru.
Aynı zamanda da bu sivil toplumda hem onları desteklemek bir de aktif gönüllülük kısmında da yer alıyorsunuz. O yüzden sürdürülebilirlik hem bu gönüllülük kısmını hem de o sivil toplumu desteklemek bağlamı açısında belki düşünülebilir. Sürdürülebilirlik için bu sivil toplumla işbirliği yapmak kurumsal sürdürülebilirlik bağlamında neden önemli?
Şimdi buna iki açıdan yaklaşabiliriz. Şimdi en başta sivil toplum kuruluşları aslında bir şekilde demokrasinin bir doğrudan demokrasinin bir gereği, yani halkın kendi kendini aslında ifade edebilmesini olanak sağlıyor. Bu yüzden de çok büyük toplumsal ve çevresel etkileri var sivil toplum kuruluşlarının. Ve sürdürülebilirlik de çok iyi bildiğin gibi paydaş katılımı aslında ilk yapılması gereken şeylerden biri. Alınan kararlarda etki alanı içinde bulunan paydaşların bu kararlardan şirketin, kurumun önceliklerinden etkilenmesi sonucunda onların öncelikleriyle şirketin öncelikleri, şirketin stratejisi yaklaşımıyla bu paydaşların stratejisi istekleri arasındaki uyumun sağlanması için çok kritik. Şimdi buradan sivil toplum kuruluşuna geri dönersek, dedim ya iki taraftan çok önemli. Biri sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptığınız zaman bu sürdürülebilirlik işte dediğim gibi toplumun sesi olma tarafında bu paydaşların bu konularla ilgili ne düşündüklerini, neler yaptıklarını görüyorsunuz ve bunlarla işbirlikleri yapabiliyorsunuz. Bu olayın bir tarafı. İkinci tarafı yine sivil toplum kuruluşlarında hakikaten çok çok başarılı örnekler var ve nasıl bir kaldıraç etkisi yarattığı görünüyor. Ve çalışanlar o sivil toplum kuruluşlarıyla bir takım projeler yaptıkları zaman onlar da bu kaldıraç etkisinin içine giriyorlar ve ya neler yapılabiliyormuş, ben de bu işin içinde yer alayım diyorlar. Bu da onlara ayrıca motivasyon kaynağı olan bir durum. Yani iki açıdan da sivil toplum kuruluşlarıyla iş yapıyor olmak çok yani hem çalışanların motivasyonunu sağlamak hem de öbür taraftan paydaş katılımını, doğru bilgileri alabilmek. Çünkü bazı şeyleri sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla görüyorsunuz. Bir takım gerçekleri ortaya koyuyorlar. Bir takım sıkıntılara çözüm getiriyorlar. Ama siz kendi yaptığınız iş içinde o sivil toplum kuruluşunun yaptığını bilmeden bu konuyla ilgili ne olduğunu siz de bilmiyorsunuz. Ama yakınlaştığınız zaman, onlarla birebir görüştüğünüz zaman ki biz şirkette her sene mutlaka bir defa sivil toplum kuruluş günü yaparız. Davet ederiz onları şirkete. Sunum yaparlar. Bizim arkadaşlarımız onların standlarına gider. Onlarla görüşür. Şimdi artık bunları online yapıyoruz ama her seferinde arkadaşlarımızın ne kadar etkilendiğini, neler öğrendiklerini, bunun sürdürülebilirlik bakış açısına ne kadar etkili olduğunu, bir yandan da işbirliği yaptıklarında da kendilerini o sivil toplum kuruluşunun yarattığı fayda içinde kendilerine de bir anlam çıkarttıklarından böyle iki taraflı çok büyük bir etkisi oluyor diye düşünüyorum.
Çok çok doğru, kesinlikle. Hem sivil toplumu da güçlendiren hem meselelere yaklaşım şekillerini, ya çünkü sivil toplumda kendi çalışma alanlarında iş dünyasını bir şekilde etkilemek, tüm sivil toplum için geçerli olmasa bile iş dünyası tarafında yapmaya çalıştığı için sivil toplumda yaklaştıkça onların aslında o içteki varsa takıldıkları yerler neler ve hangi alanlarda ne gibi iyileştirme yapılabilir gibi içgörüleri toplaması açısından da müthiş önemli ve müthiş birbirini besleyen kesinlikle bir taraf olarak karşımıza çıkıyor. Bu
Aynen, yani bunu
tabii.
yapmadığımız zaman orada bir açık kalmış oluyor. Yani hem sürdürülebilirlik bakış açısında bir açık kalmış oluyor. Hem de sivil toplum kuruluşlarının senin de söylediğin gibi bu şeye ihtiyaçları var. Yani zor zamanlar şu ara. Bütün sivil toplum kuruluşları birçok konuda çok büyük enerjiler sarf ediyorlar. Bu noktada sivil toplum kuruluşu olmayan bir takım kurum kuruluşlardan veya kişilerden aldıkları destek, herhangi güzel bir söz bile iyi ki varsınız diye o sivil toplum kuruluşu çalışanlarının motivasyonunu inanılmaz derecede arttırıyor. Orada böyle bir bütünsel bir yaklaşım var, bir birleşme var. O yüzden buna da çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ayrıca.
Kesinlikle ve bu sürdürülebilirliğin hikayesi içerisinde artık yani kurumsal tarafta müthiş aktivist yetkinliğe sahip insanlar da var. Hem konuya derinlikli inme hem de var olan bir şeyleri dönüştürme açısından. O yüzden sahada biz de o liderleri iş dünyasında görmek bireysel olarak ve kurumsal olarak müthiş heyecanlandırıyor bizi. Çünkü kolay değil bu kurumsal sürdürülebilirlik boyutları. Çünkü büyük organizasyonlardan bahsediyoruz. Yani kendi ölçeğimizde yapmaya çalıştığımız değişimlerde bile o kadar zorlanırken ekosistem olarak büyük bir yapıları değiştirmek zorlu olduğu gerçekliğinde farkında da olmak lazım. Bazen gözden kaçırabiliyoruz onları. Fakat işte bu noktada tam da bir de şirketlerin bu sürdürülebilirlik kavramından ne anladığı meselesi de aslında gündeme geliyor. Çünkü şirketlerin bir kısmı bu sürdürülebilirlik çalışmalarını sadece rapor yazmak ve rapor yazmak gibi görüyorlar. Fakat sizce sürdürülebilirlik raporu bir şirket için neyi ifade eder? Bir rapor yazmak şirketin sürdürülebilirlik alanında ben çalışıyorum demesi için yeterli mi?
Şimdi kitapta 3 tane faydasından bahsettim şeyin. Birincisi paydaş katılımını sağlamak. Biraz önce de söylediğim gibi paydaş katılımını sağlamak bu sürdürülebilirliğin en önemli kavramlarından bir tanesi. En başta bununla başlıyoruz ve bir sürdürülebilirlik şeyi yaptığımız zaman, raporu hazırladığımız zaman bu raporda ilk yapmamız gereken şey bir paydaş anketi yaparak bu işte online bir anket de olabilir, bir fokus grup çalışması da olabilir. Farklı farklı başta çalışanlar olmak üzere işte müşteriler, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları, regülatörler, üniversiteler, bütün bu etki alanı içinde bulunan paydaşlardan şirketin öncelikleriyle ilgili bir takım bilgileri toparlamak, buradaki özdeşim noktaları, nerelerde uyumluluk noktalarını tespit etmek için yapılıyor. Bu birinci şey. İkincisi iç ve dış farkındalık yaratmak. Şimdi biz bu raporu hazırladığımız zaman açıkçası en önemli bizim amaçlarımızdan bir tanesi hem şirket içinde hem de paydaşlarımız nezdinde konuyla alakalı bir şey yaratmaktı, farkındalık yaratmaktı. Ve bu raporla birlikte bu farkındalığın bir noktada oluştuğunu söyleyebilirim. Üçüncüsü, raporlara anlaşılabilir şeyler ve ölçülebilir hedefler koymak gerekiyor. Ve hedeflerle birlikte, hedef dediğim zaman bir takım taahhütler de var bunun içinde. Ve siz o rapora o taahhütleri yazdığınız zaman öbür sefer bu taahhütten vazgeçip de şey yapma şansınız aslında var da olmaması lazım. Ben buna ulaştım ya da ulaşmadım diye paydaşlarınıza bilgi vermeniz gerekiyor. O yüzden ben bu 3 tane amaç üzerinde, yani kitapta öyle anlattım. İşte paydaş katılımını sağlamak, iç ve dış farkındalık yaratmak, bir de bir takım anlaşılabilir ve ölçülebilir hedefleri ortaya koyabilmek. Şimdi bunlar bir şirket için önemli tabii ki. Fakat bunların her biri aslında bir araç. Yani rapor yazmak tamamen şirket için bir araç. Ve rapor bir çıktı. Ama esas sonuçta ne yaptığımıza bakmamız lazım. Sonuçta biz gerçekten taahhütlerimize uyuyor muyuz? Doğru taahhütler koymuş muyuz? Doğru metriklerle bir çalışma yapmış mıyız? Bunlar çok önemli. Bunun yanı sıra şirketin içinde bunların raporun ilgili metriklerinin oturması da kolay bir şey değil. Çünkü siz bir takım finansal olmayan konularla ilgili ölçümler yapıyorsunuz. İnsanların buna alışması lazım. İnsanların bunu içselleştirmesi lazım. İnsanların yaptıkları iş ile bu metrikler arasındaki ilişkiyi görebiliyor olması lazım. O yüzden bu bizi bir adım sonra sürdürülebilirlik raporundan entegre rapora götürdü. Entegre raporda da o finansal olan verilerle olmayan veriler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalıştık. Tabii bu raporların yazılması maalesef birçok yerde işte SDG washing ya da green washing gibi şeylere sebep oluyor. Belirttiğim taahhütler net olarak ifade edilmiyor. Metrikler, raporlar denetimden geçirilmiyor. Bu raporların içine yazılan bilgilerle gerçekte yapılan uygulamalar bazen birbirini tutmuyor. Böyle bir takım problemler oluyor. Dolayısıyla rapor çok önemli, fakat bu raporun samimiyetle hazırlanması ve raporun hazırlanması esnasında çalışanların farkındalığının arttırılarak onların da bu işin içine dahil ediliyor olmasının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yoksa raporu yazarsınız, insanlarla paylaşırsınız, siz bildiğinizi okursunuz. O raporda sadece sizin yaptığınız bir takım işlerin aslında gölgelenmesi için kullanılmış bir rapor olarak da piyasaya konulabilir. Yani o yüzden ne amaçla kullandığınız, neye hizmet ettiğini bulmak, onu baştan tasarlamak çok önemli.
Burada belki de şey tarafı var. Yani konu gerçekten çok derin. Çünkü işin hem çevresel sürdürülebilirlik, sosyal ekonomik sürdürülebilirlik boyutunu geçtim. Bir de bu çalışanların sürece dahil edilmesinden de bahsettiniz mesela. Çalışanların sürece dahil edilmesi ve sürdürülebilirliği aslında sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü bu raporların dediğiniz gibi var olan etkine, bu etkiyi azaltmak için neler yapılacak ve yeni dönemde de gibi faaliyet planları da az çok ortaya çıksa bile, bunları gerçekten amacına hizmet etmesi için çalışanların sahiplenmesi çok kritik oluyor. Burada belki sizin o çalışanların bu meseleyi sahiplenmesi konusunda geçmişte biraz değindiniz ama neler yapıyorsunuz? Bir tekrar onu ayrı bir başlık olarak ele alırsak. Ses kapalı.
Çok pardon. Evet, burada bir kere öncelikle bir komitenin oluşturulması çok önemli şirkette. Bir sürdürülebilirlik komitesi oluşturulmalı ve bu komite aldığı kararlarla, yaptıklarıyla bir şekilde ya icra kuruluna ya da yönetim kuruluna bağlanmalı. Mutlaka yönetim kurulu ya da icra kurulundan üst düzey bir yetkilinin de süpervizyonu altında, liderliği altında bu komisyon oluşturulmalı diye düşünüyorum. Ya da komite, her neyse. Ve bu komitenin içinde mutlaka ve mutlaka farklı departmanlardan, farklı seviyelerdeki arkadaşların temsilci olarak yer alması gerekiyor. Bizim şirketten örnek vermek gerekirse eğer, şirkette İnsan kaynakları olsun, pazarlama departmanı olsun, IT departmanı olsun, kurum içi girişimcilik olsun, verdiğimiz hizmetler işte muhasebe, vergi, danışmanlık, bunların her birinden temsilcilerimizin olduğu bir komitemiz var. Biz 15 günde bir toplanıyoruz. Bu arkadaşlar aslında her biri birer departman temsilcisi gibi de görev alıyor. Bu toplantılara katıldıktan sonra bu toplantılarda alınan kararlar olsun, yapılması istenen konular olsun, kendi üzerlerine sorumluluk alıyorlar ve bunları diğer ekiplerinde bulunan arkadaşlarla da paylaşıyorlar. Şimdi biz 3-5 kişilik bir grupla başladık. Şimdi 16-17 kişilik bir sürdürülebilirlik komitemiz oldu. O yüzden burada bulunan kişilerin gerçekten diğer arkadaşlarla konuları tartışıyor olması içeride bir farkındalık yaratıyor. Bir başka konu, temsilciler, bunu yeni yapmaya başladım. Bizim yine şirkette farklı departmanlardan bulunan arkadaşların içlerinden temsilciler belirledim, farklı seviyelerde. Onlarla sık sık toplantı yapıyorum. Bu toplantılarda sürdürülebilirlik komisyonunda almış olduğumuz kararlardan bahsettiğim gibi şirketin vizyonu, neler yaptığı, nereye doğru gittiği konularında da onlara farklı farklı bilgiler veriyorum. Sorular soruyorum. Onların fikirlerini almaya çalışıyorum. O aldığım fikirleri bizim kendi içimizdeki icra bölümüne taşıyorum. Böylece bir koordinasyon sağlamış oluyorum. Aslında yine sürdürülebilirlik dedin ya, derinlikli bir konu. Sahiplenilmesi için ne yaptın? Aslında yaptığım en önemli şey, bunu belki de başta söylemem lazım, bu kitabı yazdım. Yani bu kitabı ben ilk olarak bizim çalışanlarımıza ulaşabilmek için yazdım. Gerçekten sürdürülebilirliğin benim için ne anlam ifade ettiğini, başımdan bu konuyla ilgili ne gibi olaylar geçtiğini, nerelerde işte çok zorlandığımı, başaramadığımı, duvara tosladığımı, bütün bunları açık açık anlattım. Hatta okuyan birkaç arkadaşım, ya İzel çok fazla anlatmışsın, bu kadar da olur mu falan dediler. Ama samimiyet dediğim zaman ben bundan bahsediyorum. Yani ne olacak, bunları anlattım. Bir problem yok yani. Her şeyin bir getirisi bir götürüsü var sonuç itibariyle. Ben daha fazla bir getirisi olacağına inandığım için, etki yaratacağına inandığım için açık açık bütün bu konuları paylaştım arkadaşlarla. O yüzden bunun sahiplenilmesi için, yani kitapta da anlattığım gibi işte, yok yazılar gönder, onu yap, konuşmalar yap falan filan, baktım olacak gibi değil, dedim bir kitap yazayım, en iyi böyle anlatırım. Tabii ne kadar okunduğunu, ne kadar şey yaptığını, orasını bilmiyorum. Yani soruyorum ara sıra, bazıları okumuş oluyor, bazıları okuyoruz. Ya İzel Bey, de bu çok yoğunluk, daha kafa bile açamadık diyenler oluyor. Ama bir şeyin, konunun sahiplenilmesi için önemli bir adım olduğunu söyleyebilirim. Tabii herkes oturup kitap yazar mı bunun için, orasını bilemiyorum. Ama bizim şirket içinde yaptığımız, attığımız adımlar bunlar oldu diye kısaca paylaşabilirim.
Bu konuyla ilgili olduğu için araya gelen soruları almak isterim. Kitabınızı kısa süre önce bitirdim. Notlar alıp üzerine düşünüp kendimle tartıştığım ve kendimi tarttığım bir kitap oldu. Sizce iş dünyasında duygularımızı portmantoya asmadan çalışmanın dezavantajları ve avantajları nelerdir diye.
Evet, yani bunu şu şekilde orada ifade etmeye çalıştım. Tabii okumayanlar için söylüyorum bunu. Oradaki hikaye şuydu. İşte zamanında bir iş insanı ile ilgili, çok büyük bir firmanın başında bulunan bir iş insanı ile ilgili, işte sabahları gider duygularını portmantoya asar, akşam eve dönerken de oradan alır öyle gider. Dolayısıyla duygular evde geçerlidir ama işte duygu diye bir şey yoktur gibi bir sonuç çıkartıp, vay canına bu nasıl biri falan diye böyle müthiş şey duymuştuk. Müthiş bir şey bu, nasıl yapıyor falan diye. Onun pek de müthiş bir şey olmadığını sonradan gördüm. Yani şöyle söyleyeyim, biz insanız, aramızda da iletişim var ve bu iletişimin barış diliyle yapılan bir iletişim olması gerektiğini de söylemiştim. Yine kitapta bahsettiğim Marshall Rosenberg'in bu konuda çok güzel bir kitabı var, Şiddetsiz İletişim. Şiddetle değil, barışla tavsiye ederim bu kitabı. Şimdi bizim burada duygular dediğimiz zaman, duygular farklı farklı duygular olabilir. Bu duyguları bir kenara atmak bizim içimizde bir baskı yaratır. Ve bu baskının ne zaman, nerede dışarı fışkıracağını tahmin etmek de çok zordur. O yüzden insanları baskılamak yerine, insanların olduğu gibi hareket etmelerini sağlayarak, yani kendi benliklerinin dışarı çıkmasını sağlayarak ortamı bu şekilde şekillendirmenin ben en doğru yol olduğunu düşünüyorum. Ve duygular da dışarı çıktığı zaman, tabii ki duyguların içinde pozitif olanlar var, negatif olanlar olabilir. Mesela öfkeyi bir negatif duygu olarak göz önüne alabiliriz, veya haseti bir negatif haset duygusunu alabiliriz. Ama bunları pozitife çevirmenin yollarını aramanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu baskılamak yerine ki dediğim gibi nereden çıkacağı o zaman belli olmaz, düdüklü tencere gibi çünkü. Bunları ortaya çıkartarak bu duyguların ardındaki ihtiyaçları tespit ederek, bu ihtiyaçları tespit ederken insanların birbirini anlamasını sağlamak, sorular sormak ve o ihtiyaçlara göre tepki vermenin çok faydalı olduğunu kendim zaten bizzat deneyerek gördüm. Ve birçok konuda da arkadaşlarım gelirler, danışırlar, paylaşırlar duygularını. Ve ben sorarım da ara sıra bu konudaki duygun nedir, nasıl hissediyorsun kendini gibi. Böyle şeye bir yerlere asıp ya da onları ketlemek yerine ortaya çıkmalarını sağlayarak, bunları değerlerle özdeşleştirerek böyle bir ortamın sağlanmasının faydalı olduğunu kendi adıma söyleyebilirim.
Diğer soruyu belki sorabilirim. Bu özellikle
Tabii ki.
Çalışan katılımı meselesinde genelde düşündüğümüz zaman üst yönetim aslında çalışanları var olan sürece dahil etmek gibi genelde ilk aklımıza geliyor. Fakat bir de bir şeyler yapmak isteyen çalışanlar var ve çalışanlar aslında şirket içerisinde kendini gerçekleştirmek istediği o meseleyi gündeme taşımak istiyor. Fakat soru şu, yönetimin şirket çalışanları üzerinde nasıl bir etkisi olmalı?
Şimdi dediğim gibi her yiğidin kendine has bir yoğurt yeme şeyi var. Sürdürülebilirlik yolculuğu da böyle. Şirketten şirkete değişiyor, kişiden kişiye değişiyor. Ben bizim şirketimizde vahit çekinmiyorum. En alt seviyede başlayan arkadaşlarla dahi onlardan da bir grubumuz var. Onlarla görüşüyorum, fikirlerini alıyorum bir takım konularla alakalı olarak. Bakın arkadaşlar, bu konuda desteğinize ihtiyacım var. Lütfen gidin arkadaşlarınızla paylaşın, yardımcı olun diyorum. Onlar benden bazı konularda destek istiyorlar. Böyle bir iletişim var. Şimdi maalesef kişilerin arasında ki en büyük problemlerden biri iletişim kopukluğu. Hele araya hiyerarşi girdiği zaman, bir de araya yaş girdiği zaman bu iletişimi sağlamadığınızda birbirinizi anlamıyorsunuz. Yönetimin tabii ki çok büyük bir etkisi var. Yani alınan kararlarda bizim farklı farklı seviyelerde bulunan arkadaşların fikrini almadan o kararları aldığımızda onları etkileyecek olan bir konuda biz onlar adına bir karar almış oluyoruz. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki bunu yapmak da kolay değil. Yani benim de aramızda çok ciddi bir yaş farkı var. En az ne bileyim ben 25 yaş falan aramızda fark olan arkadaşlarla oturup bir takım konuları tartışmaya, birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Zorlukları var mı? Zorlukları var. Ama ben herkese tavsiye ediyorum bunu. Çünkü bu yapılması gereken bir şey. Tabii farklı metodolojileri de olabilir. Biz nispeten daha az çalışanın olduğu bir firma olduğumuz için yetişebildiğim kadarını ben yapıyorum. Ama insan kaynaklarının da burada alabileceği roller var. Sürdürülebilirlik komitesinin alabileceği roller var. İcra kurulu üyelerinin alabileceği roller var. Yani biz mesela COVID esnasında online çalıştığımız için beşli gruplar halinde iki defa bütün şirketteki arkadaşlarla ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Fikirlerini aldık. Nasıl olduklarını sorduk. Değişik değişik bize fikirler geldi. Öneriler geldi. Yani bunları dikkate alarak bazı kararları gündeme getirdik. O yüzden yani yönetimlerin bu konuya hassasiyetle yaklaşmaları ve paydaş katılımı dedikleri zaman başta çalışanları olmak üzere o bilgileri alarak bir takım kararları ona göre almaları gerektiğini düşünüyorum.
Bu sizi aslında bir sonraki soru girişimcilikle ilgili de oraya geçmeden belki bir kısa bir girizgah yapmak isterim. Bu İzel Bey'i girişte bilinçli bir şekilde aslında çok detaylı tanıtmadım. Çünkü Çevreci Etkinlikler isimli bir platformumuz da var bizim. Orada eğitim videoları çektik. Hatta İzel Bey'le özellikle çünkü sürdürülebilirliği bir de şey algısı var özellikle. Sadece mühendislerin yaptığı ve iş dünyasındaki o teknik dönüşümmüş gibi algılandığı taraf var. Fakat işin her birey farklı bir yerden meseleyi ele alabilir. Zaten İzel Bey çok detaylı anlattı. Bunun daha da detaylı kısmı bir bağlantı kopmuş olabilir diye şu an bir
Yok.
tekrardan almak isterim.
Katılıyorum.
Lise yıllarından ve üniversite yıllarından olan bir hikayesinde çevreci etkinliklerde sosyal sürdürülebilirlik başlığı altında incelemiştik. O belki şimdi bu soruya bağlarken o girişimcilik tarafında hem ekosistemin güçlenmesi hem de melek yatırımcılık da şapkanız da var. O yüzden bu girişimcilik ekosisteminde çok önemli çalışmalar da yapıyorsunuz. Peki sürdürülebilir kalkınma ve girişimcilik arasında nasıl bir ilişki var diye bir soru gelmiş.
Şöyle, şimdi insanlar şeyi çok bu sosyal girişimcilik diye bir kavram var. İşte sosyal girişimciler daha çok sosyal etkiye inanırlar. Çevresel etkiye yönelik işler yaparlar. Bir diğer girişimciler de para kazanırlar, hızlı büyürler falan filan diye. Ben buna inanmıyorum. Ben şu andan itibaren bütün girişimcilerin sosyal ve çevresel etkilerini ekonomik getirileriyle dengeleyen modelleri kurmalarını baştan ve doğru metriklerle, doğru paydaş katılımları ile nasıl bir ölçüm mekanizması kuracaklarsa işlerini ona göre şekillendirmeleri gerektiğini, girdilerini, aktivitelerini, çıktılarını ve sonuçlarını, ben sonuçta iklim krizine mi işte fayda yaratıyorum ya da azaltıyorum ya da arttırıyorum gibi soruları en baştan sorarak hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla sosyal girişimcilik ya da ne bileyim ben sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden girişimcilik ya da diğer girişimcilik falan gibi bir ayrımı kesinlikle yapmak istemiyorum. Ben kendim yapmıyorum da. Hepimizin bir sorumluluğu var ve bizim sorumluluğumuz gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımında olan şey zaten bu. Dolayısıyla işlerimizi yaparken startuplar olarak bizim bu şeyi baştan kafamızda tutmamız ve ben çok hızlı büyüyeceğim, işte bilmem kaç kat ciromu arttıracağım gibi bazı hedefler koyarken bunun maliyetinin nereye yüklendiğini, topluma ve çevreye ne gibi etkileri olduğunu hesaplayarak gitmek gerektiğine inanıyorum. Zaten çok yakın zamanda bütün değerleme sistemleri de buna uygun bir şekilde değişecek. Bunu da söyleyeyim. Yani ilk önce işletmelerin muhasebe lisanı olan işletmelerin matematik lisanı olan muhasebe prensipleri değişecek. Bunun için de Uluslararası Sürdürülebilir Standart Board'u yeni yeni kuruldu biliyorsunuz Kasım ayında 2021'de. 2022'nin sonuna doğru bir takım standartlar çıkartacaklar ve finansal olan verilerin yanında olmayan veriler de artık sisteme dahil olacak ve bu dahillik iyice böyle oturduğu ve herkes tarafından yeknesak olarak belirlendiği zaman, çünkü şu anda bir yandan GRI standartları var, bir yandan Task Force for Climate Related Disclosures var, bir yandan Avrupa'nın çıkarttığı şeyler var, bir yandan SASB var, Sustainability Accounting Standards Board var, bir yandan IRRC var, birçok kurum ve kuruluş var. Dolayısıyla bunların tek bir standartla şekillendirilmesi bizim iş yapış modellerimizi de otomatikman değiştirecek. Bu da bizim değerleme sistemlerimizi değiştirecek. O yüzden girişimlerin, startupların daha en baştan kendi metriklerini oluşturmaları, işte bir takım standartlara göz atarak ya ben bu işi yapıyorum, bir gelir tarafım, finansal tarafım var ama finansal olmayan tarafta da şunları ölçeceğim. Zaman içinde ben bu ölçüm mekanizmasını buna göre oturtacağım diyebilmesi lazım. Bu ikisinin bütünleşmesi startupların kısa bir süre içinde, bak çok uzun söylemiyorum yani 1-2 sene içinde başarılarının bunlara göre ölçülmesini şey yapacak ve bunu baştan şu andan başlatan startuplarda bu konuda ciddi yol almış olacaklar.
Ki zaten Türkiye'de de bayağı gelişmeye başladılar, hatta bayağı yatırım ikinci üçüncü tur yatırımlarını alarak bayağı etki odaklı ilerlemeye devam ediyorlar. Keyifle bizler de takip ediyoruz aslında bu meseleleri. Diğer bir soru ise genelde bu sürdürülebilirlik kalkınma amaçları büyük şirketlerin daha çok ele aldığını biliyoruz diye, çok önemli bir sebebi de imaj açısından çok faydalı çıktılar elde etmesi. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde alana eğilim çok daha az. Bu şirketler açısından konuya bakmak nasıl gerekir?
Şöyle, şimdi bu küçük büyük ayırımını ben şey yapmak yine kabul etmek istemiyorum. Çünkü nasıl startuplarda söylediysem bu sürdürülebilirlik yaklaşımı baştan firmanın şeyinde olması lazım. Yani firma kurulduğu zaman bir ana sözleşmesi olur ya, o ana sözleşmenin sanki içindeymiş gibi bizim hep anlattığımız şey vardır. Bu business canvas, bu canvas'ın içinde işte değer önerisi var. Sağ tarafta şeyle ilgili işte hangi dağıtım kanalları olduğu, hangi müşterilere ne gibi ulaşılan, hangi hedef kitlenin bulunduğu. Sol tarafta işte temel kaynaklar, temel ortaklıklar, altta da geliri gideri bulunur. Buralarda bizim temel kaynaklar, ortaklıklar tarafında bizim mutlaka ve mutlaka çevresel ve toplumsal paydaşlarımızın orada olduğunu ve bunların mutlaka iş modelinin içine dahil edilerek hareket edilmesini, gelir gider tarafında da onlara yüklenilen maliyetlerin neler olduğunu hesaplarının yapılması gerekiyor. Bunlara hep ekonomik dışsallıklar deniyordu şimdiye kadar. Bunlar ekonomik değil, bunlar direkt içsellik, başka bir şey değil. Yani bu bağı bizim görebilmemiz lazım. Sürdürülebilirliği tanımlarken ben bunu da söylüyorum. Sürdürülebilirlik aramızda görünmeyen bağların görünmesinin farkındalığıdır. Dolayısıyla bizim iş yaparken bunları dikkate alarak hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi bu noktadan baktığımızda büyük işletme, küçük işletme diye bunları ayırmamamız lazım. Küçük işletmelerin de kendine birer sürdürülebilir kalkınma amacı seçerek 1, 2, 3 her neyse ben bu konularda şunları yapıyorum, şu adımları atacağım, buradan buraya geleceğim demesi lazım. Her birinin zaten bir Avrupa Yeşil Mutabakatı biliyorsunuz kabul edildi ve burada Türkiye'nin yani ciddi ihracatının bir bölümü Avrupa ile ilişkili. O yüzden orada kapsam 1, kapsam 2, kapsam 3 emisyonların ölçülmesi, bu emisyonlara yönelik bir takım aksiyonların alınması, kişi başına bunların hesap edilerek düşürülmesi bile en önemli konulardan bir tanesi. Yani o yüzden buna küçük işletme de bakacak, orta ölçekli de bakacak, büyük işletme de bakacak. O yüzden hiç ne olur böyle ayrımlara gitmeyelim. Eğer bizim sürdürülebilir kalkınma amaçlarında bahsi geçen konulara bir çözüm getirmemiz isteniyorsa, küçük büyük demeden, kişi, şahıs veyahut şirket demeden hepimizin hep beraber bunlara yönelik farkındalık oluşturması, üzerine sorumluluk alması ve aksiyona geçmesi gerekiyor.
Kesinlikle ona ek belki şeyi de ekleyebiliriz. Biz sürdürülebilirlik gündem programının ilk 3 ya da 5 yayını içinde birinde tedarik zinciri sürdürülebilirliği meselesini ele aldık. Bu büyük özellikle şirketlerin aslında tedarikçisi diye tanımladığımız o küçük işletmeler zaten şirketin o makro ölçekteki stratejisine uymak zorunda. O yüzden bir taraftan o büyük kurumların dönüşmesi zaten o yereldeki o küçük KOBİ'lerin özellikle dönüşmesi konusunda da hızlandırıcı bir pozitif etki yaratıyor. Diğer bir soru ise kurumsal sürdürülebilirliğin rolü yeşil insan kaynakları yönetiminden geçiyor diyebilir miyiz diye.
İnsan kaynaklarının burada çok büyük bir şeyi var. Bu konuda tamamen mutabıkım. Buna yeşil deriz, başka bir şey deriz, orasını bilmiyorum. Çünkü böyle isimler taktığımız zaman bazen altında farklı şeyler olabiliyor. Burada esas olan konu şirketin kendine bir sürdürülebilirlik yol haritası çizmesi, kurumsal sürdürülebilirlik yol haritası çizmesi. Bu yol haritasını çizerken işte gerek rapor yazsın, gerek paydaş katılımını sağlasın. Bu ilk adımları attıktan sonra bir takım metrikler oluşturması gerekiyor. Bu metrikleri oluşturduğu zaman da bunu performans değerlendirme sisteminin bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Şimdi performans değerlendirme sistemi dediğimiz zaman bizim işte şu kadar ciroya ulaştın, şunu yaptığının yanı sıra işte ne bileyim eğitim saatlerini ben buradan buraya getirdim. Çalışanlarımda cinsiyet eşitliğini sağladım. Kaliteyi şu seviyeden bu seviyeye getirdim. Etik konularda bunları yaptım gibi bir takım şeyleri eklediğimizde, bunları da performans değerlendirme sisteminin bir parçası haline getirdiğimizde, burada uyum çok önemli. Bir kültürel dönüşüm de sağlamaya başlıyorsunuz. Bu noktada da insan kaynaklarının gerçekten çok çok büyük bir önemi var. İnsan kaynakları dediğimiz zaman aslında şirketin kimliğinin sorumlusu diyelim. Yani şirketin bir kimlik kartı var ise bu kimlik kartının sorumluluğu aslında yönetim kadar insan kaynaklarının üzerinde. Fakat bu kimliğin bir de imaj tarafı var. Doğru bir şekilde yansıtılması var. İçeride de dışarıda da yansıtılması var. Burada pazarlama ve iletişimin de çok büyük bir rolü var. Bunları koordine edebilmek için bu sürdürülebilirlik konusunun mutlaka tepeden biri tarafından ele alınması lazım. İnsan kaynakları tek başına veya pazarlama iletişim tek başına hiçbir şey yapamaz. Bu bir birliktelik gerektiren bir iş. Dolayısıyla bu noktalarda da işletmelerin bu birlikteliği sağlayacak adımları atması lazım. İnsan kaynaklarının soruyu soran kişinin dediği gibi çok doğru, çok çok önemli bir şey var, rolü var ama tek başına yeterli değil.
Kesinlikle. İnsan kaynaklarında da bayağı dönüşüm var. Özellikle biz dernek tarafında da yakından çalıştığımız için bayağı farklı kurumlar, bayağı keyifli, özellikle çevresel ve sosyal duyarlılığı çalışanlar üzerinde yaygınlaştırmak üzerine güzel çalışmaları var. Zaman nasıl geçti anlamadım. Normalde maksimum 45 dakika demiştim ama bir soru daha sormak isterim. Tabii, bundan tabii. Sonra soru gelirse kusura bakmayın derim. Çok uzatmak istemem. Ama burada genelde bu sürdürülebilirlik hikayesi içerisinde de ya da başka bu girişimciliktir, başka bir inovasyon bağlamındadır. Herkes mikrofonu eline alınca genelde böyle elinde bir değnek var ve dokundu, müthiş bir etki yarattı gibi sadece işin pozitifteki tarafını gösteriyor. Ama bu değişimler kolay olmuyor kurumlar içerisinde ve bu dönüşümlerin aslında kolay olmadığını da dile getirmesi gerekiyor. Çünkü bir mücadele alanı aslında bu sürdürülebilirlik meselesi de. Kurumların dönüşmesi de keza öyle. Bireylerin dönüşmesi de. O yüzden biz dernek olarak birbirimizden öğrenme meselesini ve sizin de bahsettiğiniz gibi samimiyetle dile getirme meselesini çok önemli görüyoruz. Hazır bu kadar 2012'den beri bunun üzerine kafa yorup başından beri zaten ara ara konuştuğumuz meselelerde bu kavram üzerinde müthiş uzun yıllardır, neredeyse 10 yıldır en azından sadece kurumsal tarafa aktarım aşamasında müthiş bir içgörü topladınız. Bu diğer bizi izleyenler, hani yeni sürdürülebilirlik konusunda girmek isteyenler olabilir ya da hali hazırda olan, var olan sürdürülebilirlik politikalarını değiştirmek olabilir. Sürdürülebilirlik konusunda yeni çalışmaya başlayan bu şirketlerin aslında neleri önceliklendirmesi gerektiğini önerirsiniz?
Biraz önce adım adım belirtmeye çalıştım. Burada mesela biz de karar alırken çok zorlandık. İşte bu sürdürülebilirlik raporunu yazmak için tabii ki bir sürü veriyi bir araya getirmek gerekiyor. Bu verileri nasıl toplayacağız? Biz buna hazır mıyız? Biz bunu yapabilir miyiz? Nasıl olacak bu iş gibi? Böyle bir sürü soruyu kendimize sorarken bir noktada bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başladığınız zaman da geriye dönmeyi akla getirmemek gerekiyor, bu Tarık Bin Ziyad'ın seferinde olduğu gibi. Ondan sonra o yüzden mesela Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atmak önemli bir adım. O çünkü bir yıl içinde bir sürdürülebilirlik raporu hazırlamanızı bekliyor sizden. O önemli bir adım. Bunun yanı sıra mesela şunu paylaşmak isterim. Daha yeni başvuruları almaya başladık. Türkiye Aile İşletmeleri Derneği'nde bir projemiz var, Kuzey Yıldızı diye. Bu Kuzey Yıldızı grubunun içinde ben de varım. B Corp'la anlaşma yaptık. Biliyorsunuz B Corp dünyanın en iyisi olmak için değil, dünya için iyi olmak adına bir soru seti oluşturmuş ve bir sertifikasyon veriyor. Yine böyle belli bir boyuta gelmiş olan firmalar buraya başvuruda bulunabilirler. Bizim bir programımız var. Bu programda bizim değerlendiricilerimiz B Corp'ta bizim yapmış olduğumuz anlaşma doğrultusunda bir soru seti oluşturduk. Bu soru setinin içinde çevreyle ilgili çalışan hakları, insan hakları, toplum, işte ailenin gelecek nesillerle ilgili, inovasyonla ilgili, kurumsal yönetimle ilgili bir sürü sorular var. Bu sorularından aldığınız puanlara göre böyle bir şey yapıyorsunuz, kendinize bir yol haritası çizebiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bunu da tavsiye ederim. Ama ilk adım olarak dediğim gibi bu tip böyle birçok metriğin olduğu şeyler var. Farklı farklı yerler var. IRRC olsun, GRI olsun. Buradaki standartlara bir göz atılabilir. Buralarda kendi şirketlerimizle ilgili nerelerde uyum sağladığımıza bakılabilir. Bunlar yapılacak olan şeyler. Tabii ki bütün bu adımları attıktan sonra yapılacak en önemli konu da paydaşların fikirlerini almak. Yani şirketin vizyonu ve stratejisiyle yapmak istedikleriyle, öncelikleriyle paydaşların düşündükleri birbirini tutuyor mu tutmuyor mu, buna bakmak gerekiyor. Bunlar ilk atılması gereken adımlar olarak nitelendirilebilir.
Teşekkürler. Son soru dedim ama son soru bir tane daha geldi. O yüzden onu da alıp belki yayını sonlandırabiliriz. Bu EFQM mükemmellik modelini uygulamaya çalışan kurumlarda sürdürülebilirlik algısı stratejik açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim diye.
Tam olarak şey yapamadım. Bir daha şey yapabilir misin?
EFQM mükemmellik modelini uygulamaya çalışan derken İzel Bey bağlantı koptu galiba. İzel Bey beklerken belki farklı boyutları var bu meselenin. O kapsamda İzel Bey beklerken birazdan yayına geldiği zaman onu da alırım. Bu yayında bahsetmiştim aslında, bu birazdan çevreciyetkinlikler.com adresine girerek İzel Bey hakkında detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Bir teknik bir bağlam içerisinde galiba sorun yaşadı. Onun gelmesini bekliyoruz. Soruya da yanıt alarak kapatmak istediğimden şu an yayını da sonlandırmak istemiyorum. O yüzden biraz bekleyelim, taraftarıyım. Bu sürdürülebilirlik gündemi bağlamı içerisinde aslında yapılacak çok fazla şey var. O yüzden Sel Bey geldi, onu da bir taraftan alırken soruyu...
Şimdi evet. Orada hat kesildi, tam iyi duyamadım, evet, şey yapamadım, kapandı. Şimdi EFQM'den bahsediyorduk değil mi? Şimdi sürdürülebilirliğin farklı farklı bölümleri var ve aslında olaya bütünleşik olarak bakmak gerekiyor. Toplam kalite yönetimi burada çok kritik bir rol oynuyor. Fakat toplam kalite yönetimiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar da tek başına burada yeterli değil. Yani o olayın bir parçası, bir alt kümesi olarak düşünmek lazım. Kesinlikle çok çok gerekli. Ama bir şirketin işini toplam kalite yönetimiyle yapıyor olması, o işletmenin sürdürülebilir bir işletme oluyor olması anlamına gelmiyor. Daha şey bir örnek vereyim bununla alakalı olarak. Farklı bir örnek ama mesela bir sosyal sorumluluktan bahsedelim. Birçok işletme sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. Fakat bu işletmelerin sürdürülebilir olması anlamına gelmiyor. Yine başka bir örnek vereyim. Diyelim ki siz güneş enerjisi şeyi yapan bir firmasınız. Panel üretiyorsunuz. Veyahut güneş enerjisi satıyorsunuz. O da olabilir. Ama siz eğer işçilerinize iyi davranmıyorsanız, onların haklarına önem vermiyorsanız, ondan sonra kullandığınız malzemeler doğru malzemeler değil ise, siber güvenlik tarafında sıkıntı yaşıyorsanız mesela, bunlar yine sizin sürdürülebilir bir firma olmadığınız anlamına geliyor. Ya da kurumsal yönetim prensiplerine uymuyorsanız. O yüzden İşte toplam kalite yönetimi olsun, sosyal bir takım etkilerin ölçümü olsun, sürdürülebilirlik raporu yazıyor olmak olsun, yenilenebilir enerji işi yapıyor olmak olsun. Bütün bunlar olayın birer parçası. Bizim girdilerimiz, aktivitelerimiz, çıktılarımız ve sonuçlarımızı tasarlarken tabii ki bu tip şeylere bakmamız çok kritik. Fakat olayı bütünsel olarak ele alarak hem şirketin finansal olan tarafta hem de finansal olmayan tarafta etki alanını doğru bir şekilde hesap edip bizim sonuç tarafında nereye hizmet ettiğimize bakmamız lazım. Bunu bütünsel olarak ele almadan biz istediğimiz kadar iyi yöntemler uygulayalım, müthiş change management'lar yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. Bu işletmenin sürdürülebilir olduğu anlamına gelmiyor. Ha sürekli olabilir ama sürdürülebilir değil.
Çok teşekkürler. Çok keyifli bir yayın oldu hem bu genel
Bilmiyorum net
kurumsal
oldu mu yani
sürdürülebilir.
vermiş olduğum cevap Emrah. Yani anlatmaya çalıştım farklı örneklerle ama umarım şey olmuştur, anlaşılabilir olmuştur.
Bence müthişti şey tarafında çünkü bu bazı şeylerin açıklıkla dile getirilmesi meselesi o son söylediğim cümlede de olduğu gibi hani şey bir şeyler her şey bir anda pozitife gidiyormuş gibi bir algı yaratılıyor ne yazık ki hem girişimcilik ekosisteminde hem de sürdürülebilirlik bağlamında. O yüzden değişim kolay olmuyor. Bunu öncelikle ön plana getirdiğimiz zaman aslında çok daha dirençli bir dönüşüm hareketi başladığına inanıyoruz biz kurumsal sürdürülebilirlik boyutu tarafında. Yanıtlarınızda bu üst yönetim tarafından aslında bireysel sahiplendiniz bu meseleyi kurum içerisinde nasıl yaygınlaştırdınız ve bunun sadece yaptık olduğundan öte değil sürekli aslında kendi içerisinde değişen ve dönüşen bir süreç olduğunu işte GRI ile başlayıp sonrasında şimdi entegre raporlamaya kayma süreçleri vesaire gibi. Aslında bu kendi içerisindeki o değişimi ve dönüşümü sürekli kendimizi beslememiz gerektiğini en azından ben bireysel olarak çok faydalandım. O yüzden katkılarınız için teşekkür ederim. Son eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Sonra yayını kapatabilirim.
Bu süreç kolay bir süreç değil. Tek söyleyeceğim şey umudunuzu asla kaybetmeden, moralinizi bozmadan ve kendinize doğru ekip arkadaşları bularak. Bu da çok çok önemli. Çünkü etrafınızda size inanan, sizinle birlikte hareket eden insanlar bulduğunuz zaman sizin moraliniz bozuk olduğunda onlar sizi yukarı çeker. Onların morali bozuk olduğunda siz onları yukarı çekersiniz. Bu iş böyledir. Bu bir işbirliği olayı. 17. amaçta olduğu gibi. O yüzden ben Emrah sana çok çok teşekkür ediyorum davetin için. Ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'ndeki bütün çalışanlara da çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel işler yaptığınız için iyi ki varsınız.
Biz teşekkür ederiz zaman ayırıp katıldığınız için. Sürdürülebilirlik gündem programımızın 29.sunda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Süreklilikten sürdürülebilirliği Doktor İzel Levi Coşkun ile konuştuk. Çok keyifli bir yayın oldu benim için de. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. İyi günler.